Ayrım 3.
Sivilcelerimden biri kanamaya başladı. Ayağımdan terliği çıkarıp elimde tuttum, ona dedim ki: "Vur, hadi vur, seni öldürürüm." Dilimin ucuna kadar geldi Cemile'ye yaptıklarını söylemek. Tuttum kendimi. Hele kızcağızın babamdan sonra kendine başka benzer adamlar bulduğunu da söyleyecek olsam, hep susuyorum. Ben sustukça sivilcelerim artıyor. Doktora bir daha gittim, bana başka ilaçlar daha verdi. Ama hiçbir şey değişmedi. Yaz boyunca bisiklete bindim. Sarp'la sürekli telefonda konuştum. Okullar henüz açılmamıştı. Başımıza kötü bir şey geldi. Sarp'la Taksim'de buluştuk ama paramız yoktu. Oradaki 5 yıldızlı bir otelden içeri girdik. Asansöre binip en üst kata çıktık. Sonra çıktığımız gibi indik. Yine çıktık. Yolda hep birileri indi bindi. Biz de onlara dil çıkardık. Çantalarından çekiştirdik. Ayaklarına bastık. Öyle eğlendik ki 1 saat sonra artık habire asansörün katlarına gelişi güzel basmaktan yorulmuştuk. Aşağı indiğimizde bir görevli geldi ve bizi kolumuzdan tuttuğu gibi otelin müdürü olan bir beye götürdü. Bize kim olduğumuzu ve ne yaptığımızı sordular. Sarp hemen isimlerimizi söyledi. Pasomuzu gösterdik. Buraya kadar hepsi doğruydu. Sonra ben başladım bir güzel uydurmaya. Annemin 2 gün önce trafik kazasında öldüğünü, bugün cenazesi olduğunu ve oradan kaçtığımızı anlattım. Çünkü babam oraya, annem hayattayken onu aldattığı kadını da getirecekti ve ben buna dayanamazdım. Sokakta kimseye görünmemek için otele girdik, vakit geçirdik dedim. Üstelik sivilcelerimin de üzüntüden ne hale geldiğini iyice gösterdim adama. Komik olan şu ki ben bunları söylerken gerçekten de ağlamaya başladım. Sarp o kadar şaşırdı ki o da inandı. Müdür bana çok acıdı. Şimdi sizi bırakıyorum, doğru eve gidin. Ama kimliksiz, sakın dışarı çıkmayın, biliyorsunuz sıkı yönetim. Evet, polisler her an herkesi çeviriyorlardı. Dikkat edeceğimize söz verdik ve bizi bıraktılar. Sarp, nasıl becerdin böyle ağlamayı diye sordu. Ona, çünkü ben çok mutsuz bir kızım dedim. Bir gecede Sarp'ın 2 erkek arkadaşıyla birlikte Harbiye'de bir diskoya gittik. Yaşımız tutmuyordu ama onlar kapıdakileri tanıyorlardı. Bizi içeri bıraktılar. İçerisi çok karanlık ama çok da ışıklıydı. Spot diyorlarmış o ışıklara. Habire yanıp sönüyorlardı. Biz Sarp'la dans ettik. Bana sarıldı ve onunla evlenirsem mutlu olacağımı söyledi. Tam bu sırada birden müzik durdu ve ışıklar yandı. Polis kontrole gelmişti. Ben ne olduğunu anlamadan kendimizi itiş kakış içinde mutfakta bulduk. Erzak dolu bunun arkasında karanlık bir yere saklandık ve sonra birileri bizi mutfaktan kaçırdı. Ara bir sokağa çıktık. Polis arabalarının sesleri duyuluyordu. Birden içimden koşup polislere teslim olmak geldi. Tanrım, polis bile olsa birilerine kendimi teslim etmek ne iyi olurdu. Hem onlar beni babamdan da korurlardı. Bana bakarlardı, ilgilenirlerdi. Sarp'a sen git, ben polis arabasına binmek istiyorum dedi. Ödü koptu ve beni ikna edene kadar bayağı bir güreştik. İçimdeki kaçma, kurtulma isteğini bir türlü anlatamadım ona. Sonra koşa koşa eve kadar geldik. Yukarı baktım, evde ışık yanıyordu. Sarp'a beni burada biraz bekle, geri geleceğim dedim. Biz daha kapının önündeyken babam asansörden karşımıza çıktı ve beni Sarp'ın önünde elindeki şemsiyeyle dövmeye başladı. Gıkım çıkmadı. Saatlerdir bekliyormuşum. Neredeymişim? Ona, istersen hani anımı kontrol edebilirsin ama bunun için düzgün bir baba olman gerekiyor. Bu da sana pahalıya patlar dedim. Çok ileri gitmiştim ama galiba acelesi vardı. Bağıra çağrı çekti gitti. Artık babamla dövüşmek beni etkilemiyor eskisi kadar. Çünkü Sarp var. Hiç de ona rezil olduğum gibi gelmedi bana. Babam gittikten sonra bana elini uzattı ve sen çok dayanıklısın. Sana ayak uydurmak çok zor dedi. Sokağa çıkmaya sağ başlamadan gitti. Bütün gece gözümü kırpmadım ve liseyi bitirir bitirmez evden. Ve tabii babamdan nasıl kurtulacağımın planlarını yaptım. Babam biraz para kazanıyor galiba. Çalıştırdıkları kulübe götürdü bir akşam beni. Orada bir kadın vardı, bizim masamıza geldi. Bana ah canım ne tatlı kızsın sen filan deyip durdu. Galiba babamın eve gelmediği zaman gittiği kadın bu. Fena değildi ama bana fazla iyi davrandı, sevmedim. Beni babamdan uzak tuttuğu için ona hiç kızmadım. Aksine sevdim. Kafama bu kalabalık içinde bir donu takamayacağım. 11. Annemin mezarına gittim. Bunca zaman sonra nereden aklına geldi derseniz çok basit. Annem bizi bırakıp gittiğinden beri onu ilk kez rüyamda görmüştüm. Yatağın tepesinde boynundan asılıydı ve konuşuyordu. Bana ben ölmedim, beni diri diri gömecekler, Maya beni kurtar diyordu. Uyandığımda birden anladım. Annemin hayatına son vermesinin nedeni aslında yaşamak istemesiydi. Bir mesajdı, son bir umuttu. Baba onu acaba kaç kez ziyaret etmişti hastanede? Ona benim hakkımda neler anlatmıştı? Onu seviyor muydu, ona acıyor muydu? Hiçbir şey bilmiyorum. Birden gidip annemin mezarına bakmak ve onun orada ölü bir anne olduğunu görmek istedim. Ondan hep utandığım doğru. Ama sonunda ben onun çocuğuyum. Ölmüş olması bunu değiştirmiyor. Birden çok üzüldüm ama fark ettim ki annem beni bırakıp gittiği gün çocukluğum da bitmişti benim. Üsküdar'daki mezarlığa ilk kez gidiyordum. Epeyce bir aradım annemi. Bulduğumda önce çok kötü oldum, kusmak istedim. Mezarında bir ot bile yoktu. Son derece bakımsızdı. Kimsenin gelip gittiği yoktu buraya. Zavallı annem. Geride ne iz bıraktı dersiniz? Mezarın kenarına oturdum. İçimdeki kemik parçalarını düşündüm. Ben bu kemik parçalarının devamıyım. Annem hala diri miydi gömülürken? Bilmiyorum. Ama ben capcanlı duruyorum işte burada. Annemden kalan koca bir sessizlik ve çocukluk yalanları dışında. Acaba onun neyini taşıyorum? Onun hangi tarafı bende yaşıyor? Yaşıyor mu? Orada öylece kala kaldım. Sonra gözüm tarihlere takıldı. Zavallı annem öldüğünde 25 yaşındaymış. Ne kadar da genç. Onun için üzülmekte çok geç kalmışım. Hem bu annemin kendi seçimiydi. Belki şimdi daha rahattır. Bana düşen, yani yapabileceğim tek şey, onu sık sık anmak. Böylelikle onu, yani ölü bir anneyi sevebilirim bundan sonra. Anne ve babasını sevmemiş bir çocuk, sonradan kendi çocuklarını, kocasını da sevemez gibi geliyor bana. Hava çok soğuktu. Galiba ilk kez üşüyordum. Ne kadar muhtaç ve suçsuz olduğuma karar verdim. Kendimi daha önce hiç böyle zayıf hissetmemiştim. Annemi bundan böyle seveceğim. Böylesi benim için daha sağlıklı galiba. Mehmet amcanın dediği gibi. Mezarlıktan aşağı yürürken kendimi toplamıştım. İnsan galiba anne babasının yanında hep zayıf ve muhtaç olmak istiyor. Belki de anne babalar en çok bu işe yarıyorlar. Şımartılmaya. Ama benim yapacak çok şeyim var. Buna kendimi kaptırırsam felaket olur. O günden sonra eskisinden farklı olarak anne adı sorulan evraklardaki hanenin yanına bir çizgi çekmiyorum. Annemin adını yazıyorum. Sonradan daha önce nasıl olmuştu annemin hiç olmadığını sanmışım diye çok şaşırdım. Ama sanırım böylesi annem deli bir kadın olduğu için benim daha çok işime geliyordu. Bir de tabii babam çocukluğumdan beri şiddet dolu tavırlarıyla hep uyuşturmuş hafızamı. 12. Bu yıl okulda en sevdiğim hoca, daha doğrusu beni en seven hoca, bize işçi sınıfı şarkıları ezberleten İngilizceci. Tuhaf bir şekilde ona kendi hayatım hakkında pek çok şey anlattım. Nedense ben kendi ışıklarımla değil, hep büyük insanlarla daha iyi anlaşıyorum. Babamın beni ikna etmeye çalıştığı gibi olgunluktan filan değil, yaşıtlarım bana benzemiyor diye düşündüğümden. Onların en büyük sorunu annelerinin kıyafetlerine karışması, babalarının da yeterince iyi haftalık vermemesi. İngilizceciye Mehmet amcaya yollayacağım en kısa zamanda. Çünkü ne bileyim, belki aralarında hoş bir şey olur. Ben de ne mutlu olurum o zaman. Tanrım, yoksa ben kendime ikinci bir anne ve babamı yaratmaya çalışıyorum. Tabii ki biraz da kendim için istiyorum. Çünkü bizim sınıfta babası ölmüş birkaç kişi var. Ama annesi ölmüş kimse yok. Zaten hem delirmiş hem intihar etmiş bir annesi olan Araki bulasın. Kendimi hep arkadaşlarımdan farklı hissediyorum. Onlar birbirlerine benzememek için bin bir özel numara yapıyorlar. Benim tek derdim onlar gibi olmak. Sınıfın en serserisi Tarık'ta arka arkaya oturuyorum. Bana şu sivilcelerin olmasa aslında çok tatlı bir kızsın sen dedi. Kolunun ortasına yumruk attım. Önce güldü, sonra da amma acıttın, ne kadar kuvvetlisin dedi. Ben de ona senin de sivilcelerin olsaydı böyle olmak zorunda kalırdın dedim. Teneffüste Ela diye bir kız var. Biraz çıt kırıldığım bir kızcağız. Tarık bana hadi gidip onu bağlayalım dedi. Bağlamak, ayartmak demek. Mesele şu, iki gündür kar yağıyor ve her taraf buz. Tarık'la ben okulu kırmak ve gidip kaymak istiyoruz. Bunun için birkaç cici kız ve oğlana da ihtiyacımız var. Ela ile birlikte 4 kişiyi daha bağladık. Öğleden sonra tarihçinin dersi başlamadan önce biz yan taraftaki kulübenin damına atlamış, oradan da öbür sokaktan aşağıya doğru tüymüştük bile. Sırılsıklam olana kadar karların içinde yuvarlandık. Evlerin bahçelerinden, damlarından atladık. Tarık ile ben çete başıydık. Düşenler, vazgeçmek isteyenler oldu. Ama biz hepsini kazasız belasız karanlıkta bizim eve kadar getirdik. Ben önden yukarı çıktım. Kimse yoktu evde. Onlar da arkadan geldiler. Hepsine kuru eşyalar verdim. Sonra gittiler. Ama biraz geç olmuştu galiba. Sabah hocalar tepeme üşüştü. Meğerse bütün okul ayağa kalkmış, polise haber verilmiş, herkes sorguya çekilmiş, anne babalar çok merak etmiş. Fakat çocuklar kahraman bir edayla, Maya dayadık, o bize kuru elbiselerini verdi ve ders çalıştık demişler. Nasılsa bunu yalanlayacak kimse yoktu bizim evde. Tabii kimse beni merak da etmemişti. Herkes inandı. Bu sayede sınıftaki kızlarla aram düzeldi. Artık beni anne babalarına söyledikleri yalanlar için kullanmaya başladılar. Tabii razı oldum. Cemile'den sonra yeni samimi olduğum Billur'u da babam yüzünden kaybetmek istemiyorum. Ama babam bir kere bizi evde gördü ve gözümün önünde ona aşırı iyi davranmaya başladı. O kadar sinir oluyorum ki arkadaşlarımın yanında melek kesiliyor. Kızlar da ne diye kızıyorsun babana bu kadar, bir şeycik yapmıyor ki sana diye onun tarafını tutuyor. Evde babamın rezalet çıkardığı günü hatırlatıyorum onları, unutmuş gibiler. Sarp dışında kimseyle yakın olamıyorum bu yüzden. Çünkü sırlarımı bu kızlara anlatırsam benimle görüşmezler. Ama benim onlara ihtiyacım var. Billur sayesinde kızlar artık beni iyice seviyor. Hafta sonu okulda koşma yarışmaları var. Gülden diye bir salak var. Sınıfın en şımarık kızı. Gelip Billur'la alay etti. Bugüne kadar hep seni geçtim. Şimdi herkesin önünde bir kere daha birinci olacağım ve bana ödül verecekler. Sen de patla kıskançlığından dedi. Billur'u köşeye çektim ve 1 saat boyunca onun beynine işledim. İstesen bu salak kızı geçersin. Sadece kendine güvenmiyorsun dedim ona. Bunu çok istersen yapabilirsin ve binlerce buna benzer şey söyledim. Kıza bir güç geldi birden ve inanmayacaksınız ama Billur Gülden'i geçtiği gibi iki kişi daha geçti onu. Yarıştan sonra birincilik kürsüsünde sevinçten ağlıyordu Billur. Sonra da bana sarıldı. O zaman anladım ki kızlarla samimi olmak için ille de kendi sırlarımı anlatmam gerekmiyor. Derslerim düzeldi yine. Akşamları babamla sorun çıktığında ertesi gün sınava girmek beni etkilemiyor artık. Alıştım. Durumu hep kurtarıyorum. Geceleri yaşadığım dehşet anlarını arkadaşlarıma çaktırmamayı gurur meselesi yaptım. Hepsinden iyi, umutlu, yenilenmiş olarak başlıyorum güne. Akşama doğru başıma gelecekleri bile bile. Çünkü bu benim gücüm. Kendimi sürekli yukarıda tutmalı ve bunu tek başıma yapmalıyım. Ama bazen umulmadık yerlerde açık veriyorum. Mesela kopya çekerken hep karnıma o anahtar sesinin sancısı saplanıyor. Çok panik oluyorum. Kimse benimle kopya çekmek istemiyor. Kızlar sınıf mesleği seçilmeyeyim diye bütün olanları kafalıyorlarmış eskiden. Şimdi destek dediler, iki oyla kaçırdım. Sigara da içiyorum artık. Bir matepe bir kibrit alıyorum. Bir hafta idare ediyor beni. Babam fark etti galiba ama bir şey demedi. Anlamıyorum. Bana en kızması gerektiği zamanlar beni görmüyor. Ona en ihtiyacım olduğu zamanlarda bırakıp gidiyor ve beni suçluyor. İşte böyle zamanlarda alt üst oluyorum. Yaptıklarım arasında neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ayırt edemiyorum. Hiçbir neden yokken cezalandırılıyorum. Diğer babaların kızacağı şeyler yaptığımda ise hiçbir şeycik olmuyor. Babamın tepkisinin nereden geleceğini bir türlü kestiremediğimden yerli yersiz korkuyorum. Mehmet amca buna paranoya diyor. Neyse ne, ama o zaman hiçbir şeye konsantre olamıyorum. Ders çalışırken gözlerim satır aralarına takılıyor ve hayal kuruyorum. Başka bir hayata başlamak için neler yapmayı istediğimi, nasıl yapacağımı ve sürekli tıkanıyorum. Bizim hayatta hiç akrabamız yok. Daha doğrusu annemin ailesi İzmirli ve orada iki erkek kardeşi var. Ben onları hiç görmedim. Ailecek dargınlarmış. Bir de halam ve eniştem var. Ama onlar da Gebze'de oturuyorlar. Babam 40 yılın başı görüşüyor onlarla. Nedense beni hiçbiriyle yakınlaştırmıyor. Bilmiyorum ama galiba onlarla samimi olmamdan korkuyor. Herhalde kendi saçmalıklarını anlatacağım için güvenemiyor bana. Neyse, umurumda değil zaten. Bu saatten sonra hiçbir aile büyüğüyle samimi olmak filan istemem. Bir de severim filan, Allah korusun. Ama bir kardeşim olsun isterdim. Hiç değilse ondan saklamadan paylaşacağım pek çok şey olurdu. Bazen evin içinde çok sıkılıyorum. Sarp'la telefonda konuşmak kesin. Beni. Evi pislik götürüyor ve ben içeriye olmayan bir kardeşe sesleniyorum. Hadi Zeynep, bu akşam sıra sende. Git bulaşıkları yıka. Ben film seyredeceğim. Sonra da çıldırıp yemeklere saldırıyorum. Dün akşam tek başıma yine bir kriz geçirdim ve buzdolabında yalnızca yumurta bulabildim. Aldığım gibi hepsini camdan aşağı attım. Aşağıdaki arabanın üstünde patladılar ama sonra ne oldu bakamadım. Bir şeyler yapmam gerektiğinde duvarların arasına sıkışmaktan nefret ediyorum. Gülmek istiyorum. Konuşmak, ses duymak, beklemek, merak etmek, sevinmek, sevindirilmek, kıpırdamak, kahkahalarla gülmek. Hep gülmek istiyorum. Gidip sersemci bulaşık yıkıyorum ve ağlıyorum. Arkadaşlarıma kötü şeyler anlatmaktan ödüm koptuğu için beceriksizce dikiliyorum yanlarında. Bazen onları güldürmek için komik bir şeyler anlatmam gerektiğini fark ediyorum. Birileri tarafından takdir edilmek bana da iyi gelirdi doğrusu. Ama anlatacak hoş bir şey bulamayınca uyduruyorum. Bu yine de gerçeği değiştirmiyor. Kendi kendime en iyi bildiğim şey üzülmek ve üzülmüyormuş gibi yapmak. Onlara ayık uydurmak için ne çok çaba sarf ettiğimi bir bilse, Allah'tan bunu çok ama çok iyi yapıyorum. Babamla hemen hemen hiç görüşmüyoruz. Beni aramıyor. Ben de her an gelecek diye paranoya yapmanın dışında onu düşünmüyorum. Artık lise sondayız. Sarp'ın bu yıl bir motoru var. Onunla geziyoruz. Geçen yaz ilk kez iki dersten ikmale kaldım. Babama söylemedim bile. Aslında sorsa söyleyecektim. Bir gün evde çalışıyordum. O zaman gördü ve duyunca da tahmin edeceğiniz gibi pek bir şey demedi. Onun bu kayıtsızlığı beni çileden çıkarıyor. Sarp'la yaz boyu motorla gezmenin dışında açık hava konserlerine de gittik. Festival için paramız yoktu aslında ama çitlerden atlayarak girebiliyorduk. Daha doğrusu Sarp gişeye gidip bilet alırken ben kendimi içeri atıveriyordum. Bana hep kızıyor Sarp ama kızarken bile sürekli ben olsam böyle yapamam diye kendisiyle kıyaslıyor. Ben galiba ona çok uygun bir arkadaş değilim. Benimle neden böyle çok görüşüyor? Yoksa beni böyleyken de seviyor mu? Bunu gerçekten hiç anlamıyorum. 13. Artık hayatında bir dönem kapandı. Nasıl mı? Sarp gitti. Ve onu bir daha görmeyeceğimi yemin ettim. Hariciyeci olan babasının bu kez tayini çıktığında oğullarını da yurt dışında okusun diye beraber götürmeye karar vermişler. Bunu duyunca yıkıldım. Ona gitme, evlenelim, hiç ayrılmayalım dedim. Bunu bana kendisi teklif etmişti. Biraz düşüneyim dedi. İki gün sonra beni motoruyla almaya geldi ve elime aceleyle bir mektup sıkıştırıp gitti. Mektupta kısaca ailemi bırakamam, böyle bir kazık onlara atamam diyordu. Ben olsaymışım, gözüm karaymış, mutlaka kendi direttiğimi yaparmışım. Ama o, geleceğini düşünmek ve ailesini kara çıkarmamak zorundaymış. Kalması için yeterli neden bulamıyormuş falan filan. Sarp'la 2 gün önce son kez görüştük. Ona hadi bay bay dedim ve motordan inip koşarak kaçtım. Bu onun son görüşüm. Hayatta bir daha karşılaşır mıyız bilmiyorum. Ama eminim ki beni bıraktığı yerde olmayacağım. İşte bütün sevdiklerim beni böyle teker teker terk ediyor. Yoksa ben mi kaçırıyorum onları? Herkesi nasıl kolay siliyorum? Buna mecbur muyum?
Kimseye ait değilim ve kimse için kendimden vazgeçmeyeceğim. Sarp diye biri artık benim için yok ve sanırım tıpkı annemi öldükten sonra sevmeyi becerdiğim gibi Sarp'ı da yokluğunda sevmeyi sürdüreceğim. O benim karanlık çocukluğumdaki tek dostumdu. Hiç değilse bu anaya saygısızlık etmemeliyim. Hem zaten insan sevdiklerini unutmuyor. Sadece yokluklarında yaşamaya alışıyor. 2. bölüm. Babadan korkmak. 1. Kiminle biraz yakın olsam babam araya giriyor ve iyiliğim için beni uyarıyor. Bakmaya, bu yaşta derin ilişkilere girmemelisin. Kimseye bağlanmamalısın. Tek başına olmayı öğrenmelisin. Bunu makul bir sesle söylediğinde kafamı sallıyorum. Ama bazen çok ileri gidiyor. Geçen gün Türkan ablayı da kötüledi bana. Düzgün temizlik yapmıyormuş. Telefonda çok konuşuyormuş. Ama ben onu seviyorum. Zaten o benim için burada değil mi dedim. Kendi kendine bağırmaya başladı. Sesimi çıkarmadım. Ben susarken konuşma diyorum sana diye üstüme yürüdü. Hala şaşırıyorum. Acaba o anda benim yerimde kimi görüyor karşısında? Kendimi savunmam gerektiğinde öylece heykel gibi durup tekmelerine ve yumruklarına maruz kalmak beni çok çaresiz bırakıyor. Çok inciniyorum. Türkan ablayı da yollamana izin vermeyeceğim dediğimi hatırlıyorum. Ve ondan sonra film tamamen koptu. Neden kimseye bağlanmayayım? Neden ha? Cevap ver dedikçe saçımdan tutup beni yere düşürenerek çekti. Yere düşünce tekmelemeye başladı. Sonra korkudan çişimi yapmaya başladım. O da yalnız kal, aklın başına gelsin dedi ve çekip gitti. Şimdi ben bu kavgayı Türkan ablayı çok sevdiğim için mi yaptım? Yo, hayır. İnandığım her şey alt üst oluyor artık. Dayanamıyorum. Geçen hafta ben okuldan döndüğümde Türkan abla çekip gitmişti. Nedeni bu kez babam değil, Türkan abla ölümden dönmüş meğerse. Şohben çok uzun süre açık kalmış. O da suyu açınca şohbenden sular akmaya başlamış. Her tarafı sular basmış. Şohbenin patlamaması bir mucizeymiş. Babam da ona çok kızmış. O da babama, siz hastasınız. Sizin yanınıza kimse dayanamıyor. Herkes çekip gidiyor. Bunun hala farkına varmadınız mı? Demiş. Ve eklemiş, zavallı Maya, bakalım o daha ne kadar kalacak. Böyle kötü şeyler benim dışımda geliştiğinde rahatlıyorum. Artık babamın her pürüzünü düzeltmeye çalışmayacağım ve onun yaptığı hatalardan dolayı kendimi suçlu hissetmeyeceğim. Çünkü sonra bir türlü kendimi affedemiyorum ve hep suçlu kalıyorum. Babamın yanında kimsenin kalamıyor olmasını ve benim her seferinde buna tahammül etmemi nasıl buluyorsunuz bilmiyorum. Ama kendi geliştirdiğim bir yöntem sayesinde bunu çok iyi yaptığıma inanıyorum ben. Yöntem şu, arkadaşlarımın ailelerine bakıp onları küçümsüyorum. Gündelik kavgalarını öğrendiğimde şunların haline bak, hala nelerle uğraşıyorlar filan diyorum. Tabii bu en masumu, asıl yaptığım başka. Onların benim kadar acı çekmediklerini, ailesizliğin ve sevgisizliğin ne olduğunu bilmediklerini düşünüyorum. Ben bunca derin şeyle uğraşırken onların böylesine gündelik kalmalarını küçümsüyorum. Ve bu bana inanılmaz bir güç veriyor. Sonra gerçekten kendi hayatıma lanet yağdırdığım bir anda da hıçkırarak ağlamaya başlıyorum. Neden onlar gibi sıradan bir hayatım yok diye. Beni farklı yapan şeyleri benden başka kimse bilmiyor. Ben kendim etrafa bağırmıyorum ki. Evet ama o zaman da farklı olmanın önemi nerede? Annem de farklıydı. Onun gibi olmak istemediğimden eminim. Belki de farkı bilen biliyor. Benim müdahale etmem gereksiz. Birlikte daha uzaklara gidebileceğim kimse yok. Olsaydı belki bu yıllarım çok daha mutlu geçerdi. Bilmiyorum. Mehmet amca böylesi daha iyi. Hayatı çok sıkı hazırlanıyorsun diyor bana. Peki bu hayat ne zaman başlayacak? Ben habire hazırlanıp duruyorum. Kaç yıl daha sürecek bu hazırlık? Bunun meyvesini ne zaman yiyeceğim ben? Babamın parasızlığı sürüyor. Okul taksidini yine ödeyemedik. Sanki bunun suçlusu benmişim gibi kızıyor bana. Suçlu muyum da ben mi anlamıyorum acaba? Kafam karışıyor. Tam isyan edecekken biraz daha bekleyeyim, haklı olduğumdan emin olayım diye erteliyorum. Artık babamdan medet ummak veya bir şeyler beklemek zorunda olmadığıma karar verdim. Nasılsa hep karşılıksız kalacak. Babamın beni düşündüğü yok. Bunu kabul ettim ve kendimi hırsızlık yapmak için eskisinden çok daha haklı buldum. Şişli ve Osman Bey'de habire yeni ve şık dükkanlar açılıyor. Giriyorum oralara ve en masum halimle kıyafetler deniyorum. Takılara bakıyorum. Bir kere az kalsın yakalanıyordum. Çünkü çıkışta düdük gibi bir şey öttü. Derhal zıpladım. Artık yalnızca bu sistemi kullanmayan dükkanlardan çalıyorum. Kitap, ciklet, çikolata, eşarp, parfüm. Ne bulursam. Nasılsa tepemde dikilip nereden buldun bunları diyecek ve bana dikkat edecek kimse yok. Bana ne? Olsaydı o zaman. Hiç değilse kendi oyunumu oynuyorum. Bu bile bunca yoksunlukta bana yetiyor. 2. Dün sınıfta çok hoşuma giden bir şey oldu. Arkamda oturan Tarık birden kafama bir tane patlattı ve "Hey Maya, bak bakayım bana, senin sivilcelerin kurumuş," dedi. "Yoksa artık beni beğenecek misin?" dedim ve çok utandım. Teneffüste koşup tuvalette aynaya baktım. Gerçekten de birkaç gündür bir iyileşme olduğunun ben de farkındaydım. O kadar çok sevindim ve şamatı yaptım ki Tarık son derste kızdı bana. Maya, sen de buna bu kadar sevinirsen en büyük sevincini neye saklayacaksın?" dedi. "Bilmiyor ki, bu benim en büyük sevincim. Bayram tatilinde kendimi çok yalnız hissettim. Babam 1,5 ay ortadan kayboldu. Bana da hiçbir şey söylemedi. Bütün arkadaşlarım aile ziyaretlerine gitti. Ben tek başıma evde oturdum ve kendimi memnun edecek bir şey buldum. Popo oyunu. Bu ne mi demek? Büyüklerin sözleriyle söylemek gerekirse kendimi tatmin ediyorum. Bütün arkadaşlarım bana küffet gibi geliyor. Aile ziyaretlerindeyken ben tek başıma kalmanın zevkini çıkarıyorum. Onlar başkalarını memnun etmeye çalışıyorlar. Halbuki ben yalnızca kendimle ilgileniyorum. Var mı bundan daha mutluluk verici bir şey? Mehtaplara yatıya gittim dün akşam. Annesi yemekte bana şöyle dedi. Bize daha sık gel Maya. Hem böylelikle istediğin yemekleri yiyebilirsin. Bizim kızla birlikte ders çalışırsınız. İnsan yalnızken o kadar da iyi çalışamaz. Hem yanında onu kontrol edecek birini arar. Aslında ben öyle düşünmüyorum. Ama kadıncağızın haklı olduğu bir yer var. Bir evin yuva olması için çok ama çok sıcak olması gerekiyor. Ve sizin çocuk yaşınızda sahip olduğunuz sıcaklık asla bir evi ısıtmaya yetmiyor. Belki birden fazla nefes, birden fazla ses, zırıltı ve mırıltı, hatta bizim evdeki gibi duvarlara çarpacağına birbirine çarpan sözcükler filan gerekiyor. Bugün babam eve çok neşeli geldi. Kendine yeni bir takım elbise almış. Eve alışveriş yapmış. Yalnız aldıklarının bir kısmını başka poşetlere doldurup kapının önüne koydu. Anladığım kadarıyla giderken öbür evine götürecek. Acaba babamın asıl evi, asıl sevdiği öbür kadın mı? Peki beni bir asalak gibi mi görüyor? Bildiğim tek şey, buna çok ama çok kırıldım. Benim için hazırlanan bir gelecek yok. Benim geleceğim yok. Sabahlara uyandığımda bakalım bugün neler olacak diye başlıyorum güne. Beni ayakta tutan tek şey her an şaşırma arzum. Bazı şeyleri alışkanlık haline getirmek istiyorum halbuki. Alışkanlıklarım tabularım olsun istiyorum. İnsan her gün yaptığı şeye bağlanır ancak. Ben bağlanacak bir şey bulamıyorum. Çünkü her gün düzenli olarak yaptığım bir şey yok. Hiçbir gün bir öncekine benzemiyor. Karanlıkta el yordamıyla ilerliyorum. Bu lafı da bir filmde duydum, etkilendim. Mehmet amca en iyisi kolundaki saate bağlanmak dedi. Ona her gün bakıyormuşum. Ama saat fikri de beni pek tatmin etmedi. Sinirden dışarı çıktım. Kapının önündeyken sokağa çıkma yasağının başladığını hatırladım. Merdivenlere çöküp oturdum. Bir Maltepe yaktım. Temiz hava iyi gelmişti. Az sonra bir polis arabası geldi ve kimlik sordu. Burada oturuyorum, yukarıdan getireyim dedim. Binlerce zorluk çıkardılar. Birden onlara yalanları değil ama bütün gerçekleri söylemeye başladım. Bir dakika, o kadar merak ediyorsanız söyleyeyim. Benim annem hastanede delirdi, kendini astı. Babam başka bir kadınla yaşıyor. Ben yıllardır tek başıma oturuyorum. Bana bakmaya gelen kadınlara babam sarkıntılık ediyor ve onları kaçırıyor. Ama ben iyi bir kızım. Sınıf birincisi bile oldum. Derslerim çok iyi. Evet, birkaç kez pilavcı pasajında ciklet çikolata çaldım. Ama bunlar hakiki hırsızlık sayılmaz. Ayrıca sigara içtiğim babam biliyor. Konuşmam sürdükçe sürdü. Şimdi gerisini hatırlamıyorum. Sonunda polislerden biri "Hadi çık yukarı, yat uyu," dedi. Ve beni orada bırakıp ekip arabasına binerek uzaklaştılar. Kendimi acındırmayı çok iyi becerdiğime bir kere daha karar verdim. Yakın arkadaşlarıma anlatamadığımdan olacak.